Sayfa 264. 11. Bölüm. Şan'ın pazartesi günü saat 1'de Lüksemburg'a vardı. Havaalanından çevirdiği bir taksiye atlayıp kredi bankasına gitti. Pasaportunu kullanarak kendini Kate Brown diye tanıttı ve onun için havale edilmiş olması gereken 5000 sterlini istedi. Telex odasından böyle bir havalenin gelip gelmediğini sorup geldiğini öğrenmeleri biraz zaman aldı. Az önce Zürih'ten gelmişti. Şan'ın 1000 sterlin karşılığı Lüksemburg frankı aldı ve 4000 sterlini açtırdığı hesaba yatırdı. Yerine eş değerde karşılığı olduğu banka yetkilisince tasdikli çek aldı. Hoogstraat'taki Lang ve Stein firmasına gitmeden önce ayaküstü bir şeyler yiyebilecek kadar zamanı vardı. Belçika ve Liechtenstein gibi Lüksemburg'da yatırımcılara banka ve şirket işlerinde gizliliğe varan kolaylıklar sağlar ve araştırma yapmak isteyen yabancı polis güçlerine büyük engeller çıkarır. Lüksemburg'a kayıtlı herhangi bir şirket bu ülkenin yasalarını çiğnemedikçe ve uluslararası ilişkilerinde büyük bir suç işlemedikçe bu şirketin sahibi ya da yöneticiler hakkında yapılması istenebilecek yabancı polis araştırmalarına kolay kolay izin verilmez. Zaten Shannon da bu tür bir kolaylık arıyordu. 3 gün önce telefonla aldığı randevu itibarlı bir firmanın ortağı olan Bay Emil Stein ileydi. Bu randevu için Shan'ın yeni aldığı kurşuni bir takım elbise, beyaz gömlek giymiş, kravat takmıştı. Elinde bir çanta, koltuğunun altında da The Times gazetesi vardı. Her nedense yanında bu gazeteyi taşıyanlar hakkında Avrupalılar saygıdeğer bir İngiliz diye düşünürdü. Önümüzdeki birkaç ay içinde de Shan'ın kır saçlı Lüksemburglu'ya, benim de içinde bulunduğum bir İngiliz ortaklığı, Akdeniz bölgesine büyük bir olasılıkla İspanya, Fransa ve İtalya'da ticari çalışmalar yapmak istiyor. Bu nedenle Lüksemburg'da bir holding kurmak istiyoruz. İngiltere'de oturan bir İngiliz vatandaşı olarak Avrupa'nın değişik ülkelerine ticaret yapmak ve değişik yasalara uymak zorunda kalmanın güçlüğünü sanırım takdir edersiniz. Lüksemburg'da kurulacak olan bir şirket sırf vergi açısından bile ele alınsa akla daha yakındır. Bay Stein başıyla onayladı çünkü böyle bir istekle karşılaşacağını tahmin etmişti. Küçük ülkesinde böyle kurulan holding şirketlerinin sayısı oldukça yüksekti. Her gün bu tür isteklerle karşılaşırdı. Böyle bir şirket kolaylıkla kurulabilir Bay Brown dedi konuğuna. Ama Lüksemburg yasalarının gerektirdiği her şeyi yerine getirmek zorunda olduğunuzu mutlaka biliyorsunuzdur. Bir kez bunları yerine getirdiniz mi kuracağınız şirket yoluyla başka ülkedeki bir şirketin pay senetlerinden istediğiniz kadar alabilirsiniz. Üstelik bu işlemler yabancı vergi araştırmacılarından bütünüyle gizli tutulur. Çok naziksiniz. Böyle bir şirketi Lüksemburg'da kurmak için ne yapmamız gerektiğini de özetler misiniz dedi Shan'ın. Muhasebeci bu koşulları birkaç saniye içinde sıralayabilirdi. İngiltere'nin tersine Lüksemburg'da kurulacak böyle bir şirket için en azından 7 hissedar ve 3 müdür gerekmektedir. Yine de çoğunlukla bu şirketin kurulmasına yardım eden muhasebecinin yönetim kurulu başkanı, 2 yardımcısının da arta kalan 2 müdürlük görevini yüklenmesi, emrinde çalışanların da her biri eş oranda olmak şartıyla hissedar olmaları istenir. Bu durumda şirketi kurmak isteyen kişi elinde bulunan en yüksek orandaki pay senetleriyle şirketin gerçek yöneticisi olmakla birlikte 7. hissedar olarak görünür. Doğal koşullar altında pay senetleri sahiplerinin adları da kayda geçer. Ama hamiline pay senetleri de basılabilir ve bu durumda ad bildirmek zorunlu olmaz. Bu durumda senet kimin elindeyse onun demektir ve senetlerin çoğunu elinde bulunduran kişi şirketi istediği biçimde yönetir. Bu adamın senetleri kaybetmesi ya da çaldırması durumunda senetleri hangi yolla eline geçirirse geçirsin, elinde bulunduran kişi hiçbir araştırmaya gerek duyulmaksızın şirketi yönetme hakkına sahip olur. Beni izleyebiliyor musunuz Bay Brown? Shan'ın başıyla onayladı. Zemlerin kontrolü mümkün olmayan bir şirket dolayısıyla gemiyi alması için böyle bir anlaşma gerekiyordu. Bir holding şirketi dedi Bay Stein. Adından da anlaşılacağı üzere hiçbir yönde ticaret yapmayabilir. Yalnızca başka şirketlerin pay senetlerini elinde bulundurabilir. Ortaklarınızın daha önce almış olduğu ve Lüksemburg'da kurulacak olan şirkete devredecekleri pay senetleri var mı? Hayır, henüz yok dedi Shannon. Kendimize iş sahası diye seçtiğimiz bölgede iş gören şirketlerin senetlerini almaya çalışacağız. Ve aldıklarımızı Lüksemburg'daki şirkete devredeceğiz. Bir saat süren konuşmanın sonunda anlaşmaya varmışlardı. Shan'ın paralı olduğunu kanıtlamak için Bay Stein'a yanındaki 4000 sterlinlik çeki gösterdi ve nakit olarak 500 sterlin kaparo bıraktı. Bay Martin kurulu şirketlerin alanı kapsayan uzun bir listeyi aynı adda bir şirketin var olmadığını saptamak için kontrol ettikten sonra Tyron Holding ortaklığı adındaki şirketi kurmak için hemen harekete geçeceğini söyledi. Şirketin sermayesi 40 bin sterlin olacaktı ve her biri 1 sterlin değerinde 1000 pay senedi hemen çıkarılacaktı. Baystein bir pay senediyle yönetim kurulu başkanlığını kabul ediyordu. Bir pay senedi ortağı Bay Lang'a, bir tane de firmanın eski ortağına verilecekti. Yönetim kurulu bu 3 adamdan oluşacaktı. Şirket için gerekli öteki 3 kişi verilecek birer senetle Baystein'in memurları olacaktı. Geriye 994 senetle Bay Brown'a veriliyordu. Böylece Bay Brown şirketi istediği gibi yönetme olanağına sahip olacaktı. Şirketin yürürlüğe girmesi için gereken toplantı en erken 12 gün sonra Bay Brown'un Lüksemburg'a gelebileceği bir gün yapılacaktı. Bay Brown yazacağı bir mektupla tarihi bildirecekti. Bu koşullar üzerinde anlaşan Shannon Baystein'in bürosundan çıktı. Kapanma saatinden önce bankadaydı. 4000 sterlin değerindeki çeki geri verdi ve bu paranın Bruges'deki hesabına havale edilmesini istedi. Excelsior Oteli'nde bir yer ayırttı. Geceyi Lüksemburg'da geçirdi. Ertesi sabah için Hamburg uçağında yerini daha önce ayırtmıştı. Gittiği yer Hamburg'tu. Bu kez silah peşindeydi. Silah ticareti uyuşturucu madde ticaretinden sonra dünyanın en kazançlı işidir. Ve dünya hükümetlerinin de bu işle yakından ilgili olmaları hiç de şaşırtıcı değildir. 1945'ten bu yana her ülke için milli silah endüstrisi kurmak bir prestij meselesi olmuş ve silah endüstrisi çığ gibi büyümüştür. 70'lerin başında rakam öyle bir düzeye ulaşmıştır ki beşikteki bebekten en yaşlı insana kadar yeryüzünde yaşayan kadın erkek bütün insanlar askeri silahlarla donatılacak duruma gelmiştir. Silah yapımı yalnızca savaşlarda tüketilen silahların yerine yenisini yapmakla yürümez. Bu nedenle de yapımcılar ya ihracat yapar ya savaşı körükler ya da her iki yola birden başvurur. Çok az hükümet bu nedenle kendini savaşa sürükler. Çünkü bu durumda yok olma tehlikesi vardır. Ama silah ihracatı işlerine gelir. Bu açıdan hareket eden büyük silah yapımcıları yüksek ücret karşılığında yetenekli adamları yeterince silahı olmayan ülkelere gönderir ve onlara silah satmanın yollarını ararlar. Yine aynı nedenle ikide bir yeni tip silah çıkarırlar ve böylece modası geçmiş silahların yerine yenilerini satmaya çalışırlar. Satıcılar için satılan silahların %95'inin, örneğin Afrika'da, dışarıdan gelebilecek saldırgan güçlere karşı değil, halkı imparatora karşı uysal tutmak için kullanılması hiç önem taşımaz. Silah satışı kazanç sağlamak amacıyla birbirleriyle rekabete girişen Avrupa ülkeleri tarafından başlatıldı. Rusya ve Çin'in silah yapmaya ve ihraç etmeye başlamasıyla rekabet daha da arttı. Kazanç ve siyasal isteklerin birbirini etkilemesiyle dünyadaki büyük güçlerin merkezlerinde ince hesaplar yapılmaya başlandı. Bir güç yaptığı silahları A ülkesine satıp B'ye satmayacak. Bu durumda B'nin ihtiyacını rakip güç karşılayacak. Yani yaptığı silahları A'ya değil B'ye satacaktı. Bunun adı da güçlerin dengelenmesi ve böylece barışın sağlanması oldu. Aslında dengelenen rakip güçlerin kazancıdır. Bu durum ise ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlıkları arasında bir bağ kurulmasını gerektirdi. Bir temel olduktan sonra yerli silah endüstrisi kurmak zor değildir. Bu tesislerde tüfek ve yarı otomatik silahlarla bunların cephanesini ayrıca el bombası ve el silahları yapmak kolaydır. Bunun için ileri bir tekniğe, gelişmiş bir endüstriye ve değişik ham maddelere pek ihtiyaç yoktur. Yine de küçük ülkeler gerekli silahları daha da büyüklerden alır. Çünkü ihtiyaçları ne böyle bir endüstrinin giderlerini karşılayacak kadar çok ne de teknik düzeyleri ihracat yapacak kadar yüksektir. Yine de son 20 yıl içinde belli bir düzeye erişmiş orta güçteki ülkelerin çoğu kendi yerli silah fabrikalarını kurdular. Yapılması gereken silahların karmaşık bir durum alması güçlükleri arttırdığı için ortak iş gören ülkelerin sayısı azaldı. Küçük silahları yapmak kolaydır. Top, zırhlı araç ve tank yapmak daha zor, çağdaş gemileri yapacak tersaneleri kurmak çok zor, bombardıman ve savaş uçaklarını yapmak hepsinden de zordur. Bir ülke ancak gelişme düzeyine göre silah yapabilir ve yapamadığı silahları başka ülkelerden almak zorundadır. Batı dünyasının belli başlı silah yapımcıları ve ihracatçıları, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Batı Almanya, 1954 Paris Anlaşması gereğince silah yapımı sınırlıdır, İsveç, İsviçre, İspanya, Belçika, İsrail ve Güney Afrika Birliği'dir. İsveç ve İsviçre tarafsızdır ama yine de üstün düzeyde silah yapıp ihraç ederler. İsrail ve Güney Afrika Birliği yerli silah endüstrilerini kurmuşlardır. Çünkü içinde bulundukları garip durumdan ötürü bir bunalımda bir yere bağlı kalmak istemezler. Ve her iki ülke de gerçekten çok az silah ithal eder. Geriye kalanların hepsi birer NATO ülkesidir ve ortak savunma anlaşmasıyla birbirlerine bağlıdır. Aynı zamanda dış siyasetlerinde silah satışlarına da yansıyan sağlıksız bir tutumları vardır. Bu ülkelerin birine silah almak için başvuran bir ülkeye hakkında bir araştırma yapmadan silah satılmaz. Ayrıca silah alan ülkeye bu silahları aldığı ülkeden izinsiz başka bir ülkeye satmayacağına dair bir belge imzalatılır. Başka bir deyişle silah satış bürosundan çok dış işlerince satış işleminden önce birçok soru sorulur ve böylece satışlar alıcı ve satıcı hükümetler arasında olur. Komünist silahlar büyük ölçüde standartlaştırılmıştır ve çoğu Rusya ve Çekoslovakya tarafından yapılır. Bu alanın yeni adı Çin, şimdi Mao'nun gerilla savaşı teorisine uygun yüksek düzeyde silah yapmaktadır. Komünistlerin satış siyasetleri değişiktir. Önemli olan etken para değil etkilemedir ve birçok Sovyet silahı ticari amaç dışında taraftar kazanmak için hediye edilmiştir. Gücün silah namlusunun ucunda olduğu ve silahla güçlendiği bu devirde komünist milletler yalnız hükümetlere değil, içtenlikle destekledikleri kurtuluş örgütlerine de silah satarlar. Çoğu kez bu işlem satma değil, hediye işlemidir. Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun komünist, Marksist, aşırı sol ya da devrimci bir eylem gerilla savaşını sürdürürken silahsız kalmaz. Ortada olan tarafsız İsveç ve İsviçre gönüllerinin dilediğine silah satarlar. Daha çok da kendi ahlaki görüşlerine ters düşmeyen ülkelere. Böyle bir şeyi başka kimse yapmaz. Ruslar hükümet kaynaklarından hükümet olmayan alıcılara silah satar ya da verirken Batılılar utangaç olduklarından aynı işlemi yapamazlar. Burada da sahneye özel silah satıcıları çıkar. Rusların özel silah satıcıları olmadığı için bu boşluğu doldurmak görevi Batı'ya düşer. Özel silah satıcısı silah almak isteyenlerin aradığı bir iş adamıdır. İşini sürdürmek istediği süre içinde ise ülkesinin savunma bakanlığı ile yakın bağları bulunmalıdır. Yoksa işini kaybeder. Zaten kendi ülkesinin isteklerine uymak işine gelir. Silahı buradan alır, gerektiği gibi davranmadığı zaman mal bulamaz ve başına istemediği şeyler de gelebilir. Böylece yetkili silah satıcıları kendi ülkelerinde oturup silahları kendi ülkesinden alır ve birine satmadan önce hükümetlerine danışırlar. Genellikle bunlar büyük şirketlerdir ve ellerinin altında çok mal bulundururlar. Özel silah satıcılığında bu işlem en üst sırayı alır. Aşağı indikçe işler çatallaşır. İkinci sırada depo edilmiş malı olmayan yetkili satıcı gelir ama istediği zaman genellikle hükümetin denetimi altında istediği kadar silah sağlayabilir. Müşterisi için alır ve bu arada kendisine pay çıkarır. Yetkisi hükümetinin istediği biçimde çalıştığı sürece elinde kalır. Bu tedbir bile bazı yetkili satıcıları etkilemez. Bunlar kendi bildiklerini okumaya çalışırlar ve çoğunlukla başarılı olurlar. Ama bu nedenle birçok yetkili satıcı çevirdikleri dolapların hükümetlerince öğrenilmesinden sonra işsiz kalmıştır. En altta çamurun içinde kara borsacı silah satıcıları yer alır. Yetkileri olmadığı için her biri ayrı yöntemle çalışır. Yasal olarak depo edilmiş silahları yoktur. Bir hükümet üyesi ya da temsilcisi olmayıp bu yoldan silah alamayan, Batı hükümetlerince kendine silah satılması uygun görülmeyen ya da ülküsü komünist hükümetlere ters düşüp onlardan silah alamayan ama silaha ihtiyacı olan gizli alıcılara silah satarlar. Silah alımı için çok önemli olan bir belge vardır. Kim kullanacak belgesi? Bu belge silahların kim tarafından kullanılacağını gösterir ve Batı'dan silah alabilmek için bunun bir hükümete ait olması gerekir. Gizli örgütlerce el altından verilen ya da kara borsadan alınacak silahlar için böyle bir belgeye gerek yoktur. Bu belgeye gerek olmadan gizli örgütlerce silah sallanmasına örnek olarak Domuzlar Körfezi çıkarmasında anti-Castro güçlere CIA tarafından sağlanan silahlar ve yine CIA tarafından silahlandırılan Kongo paralı askerleri gösterilebilir. Ötekine de Avrupa ve Amerika'daki özel kaynaklardan IRA'ya gönderilen silahlar örnek verilebilir. Kim kullanacak belgesi uluslararası kullanılan bir belge olduğundan ne belli bir dolduruluş biçimi, ne büyüklüğü ne de belli sözcükleri vardır. Bir hükümet tarafından yazılır ve belgede adı yazılı olana silah almak için yetki verildiği, silahın alınacağı ülkeden bunların gönderilmesinin istendiği belirtilir. Bazı satıcılar bu kim kullanacak belgesinin sahte olup olmadığını kontrol ederken bazıları da hiç soru sormadan kabul ederler. Her şeyin olduğu gibi bu belgelerin de taklitleri olduğunu söylemeye gerek yoktur. Şan'ın böyle bir ortama girmek için gelmişti Hamburg'a. Herhangi bir Avrupa hükümetine dolaysız yoldan başvurarak silah almak istediğini söyleyip silah alamayacağını çok iyi biliyordu. Ne de komünist yapımcılardan silah alabilirdi. Aslında onlar Kimba'yı devirmek için tek bir silah bile vermezlerdi. Bu nedenle dolaysız olarak silah almak istemesi durumunda darbeyi gerçekleştirme olanağı ortadan kalkacaktı. Aynı nedenle hükümetlerine danışmadan silah vermeyen, örneğin Belçika'nın Fabrik Nasyonali'ne yaklaşamazdı. Çünkü Belçika hükümetinin haberi olmadan buradan silah sağlamasına olanak yoktu. Yine aynı nedenle büyük silah satıcıları olan Londra'daki Coxwell ve Harrison'la Birmingham'daki Parker Hale'den de silah alamazdı. İsveç'in Bofors'u, İsviçre'nin Oerlikon'u, İspanya'nın Cetmes'i, Almanya'nın Werner ve ötekileri, Çekoslovakya'nın Omnipol'ü ve İtalya'nın Fiat silah yapımcıları da aynı listenin içinde yer alıyorlardı. Aynı zamanda kendi durumunu da göz önünde bulundurmalıydı. Genellikle milyonluk mal satan büyük kuruluşlara başvuramazdı. Çünkü az silah alacaktı. Ödeyeceği para bu kuruluşların ilgisini çekmezdi. Aynı nedenle 20 yıldır bu işle uğraşan ve Monaco'daki köşkünde bir yanda Inter Armco'yu, uluslararası silah şirketi yönetirken, öte yanda kral hayatı yaşayan, bu alanın ünlü adı Sam Cummings'dan silah almayı düşünemezdi. Ne Omnipol'ün yetkili satıcısı Viyanalı Dr. Stracati'den, ne Münih'teki Dr. Langenstein'den, ne Roma'daki Dr. Peretti'den, ne de Brüksel'deki Bay Cameron'dan alabilirdi. Listenin alt sıralarına daha az miktarda silah satan adamların olduğu düzeye inmeliydi. Cummings'in eski ortaklarından Alman Günther Leinhauser'in Paris'te bulunan Pierre Lorez, Maurice Hersku ve Paul Fauvier'in adlarını duymuşluğu vardı. Ama uzun uzadıya düşünüp taşındıktan sonra gidip Hamburg'daki iki adamı görmeye karar vermişti. Tek kaygısı satın alacağı silah miktarının ne gibi bir iş için kullanılacağını belli etmesiydi. Kısa bir süre içinde bir binayı ele geçirmek amacıyla alındığını anlamak için üstün bir askeri zekaya sahip olmak gerekmezdi. Bu kadar silahı bir savunma bakanlığı için aldığını söylese buna kimse inanmazdı. Bu nedenle Shannon silahların nasıl bir işte kullanılacağının anlaşılmasını önlemek ve kuşku uyandırmamak için aklını kullanmak zorundaydı. Görüşmek istediği adamların birinden 400 bin adet 9 milimetrelik cephane istedi. Bunlar hem otomatik tabancalarda hem de yarı otomatik süvari tüfeklerinde kullanılabiliyordu. Böylesine çok ve ağır malı kara borsadan almak ve büyük kaçakçılık kuruluşlarıyla işbirliği yapmadıkça bir yere götürmek olanak dışıydı. Ama bunu küçük bir ülkenin polis gücü için aldığına inanırlardı ve bununla birlikte alacak olduğu silahları da var olan silahların işe yaramayanlarını yenilemek amacıyla aldığını söyleyebilir, böylece tehlikeye düşmezdi. İstediği silahları almak için yetkili bir silah satıcısına ihtiyacı vardı. İleride daha çok silah alacağını söylemeyi düşünüyordu. Satıcı yetkili olmalıydı ama sahte kim kullanacak belgesi hakkında çok soru sormamalıydı. İşte bu noktada soru sormayan ülkelerin önemi ortaya çıkıyordu. 10 yıl öncesine kadar Avrupa'da ve özel kişilerin ellerinde çok silah vardı. Bu kara yani yasa dışı yollarla elde edilen silahlar Belçikalıların Kongo'da, Fransızların Cezayir'de yürüttükleri gibi sömürge savaşlarından kalmıştı. Ama 60'lar boyunca özellikle Nijerya ve Yemen'deki savaşlar ve eylemlerle kullanılıp tüketilmişti. Bu nedenle silah satan ama az ya da hiç soru sormayan hükümetlerden silah sağlayabilecek birini bulmalıydı. 4 yıl öncesine kadar Çekoslovakya bu iş için en uygun ülkeydi. Komünist olduğu halde eski Çek geleneğini bozmayıp silah satmaya devam etmişti. 4 yıl öncesine kadar elindeki çantası dolar dolu olan biri Praga gidip şahsen Omnipol karargahını ziyaret eder ve istediği silahları kiralık bir uçakla istediği ülkeye götürebilirdi. Bu iş gerçekten böylesine kolaydı. Ama 1968'de Sovyetlerin işe el koyup KGB'den olan adamları buraya yerleştirmesinden sonra silah satışlarından önce ahiret soruları sorulmaya başlandı. Kim kullanacak belgeleri hakkında pek ince araştırma yapmayanlar arasında iki ülke oldukça ün kazanmıştı. Bunlardan biri döviz kazanmayı gelenek haline getiren İspanya'ydı. Cetme fabrikalarında yapılan silahlar İspanyol Ordu Bakanlığı'nca hemen hemen her almak isteyene satılırdı. Öteki bu alanda yeni olan Yugoslavya'ydı. Yugoslavya ancak birkaç yıl önce kendi silahını yapmaya başlamış ve kaçınılmaz sonuca erişmiş, silahlı güçlerini yerli malı silahlarla donatmıştı. Bundan sonra da ihtiyacından çoğunu yapmak zorunda kaldı. Çünkü büyük sermayeyle kurulan bir fabrika birkaç yıl sonra kapatılamazdı. Bu durumda da ihraç etme zorunluluğu ortaya çıktı. Bu alana yeni girmesi, silahlarının niteliğinin bilinmemesi ve dövize olan ihtiyacı bu ülkeyi soru sormak ki sana yalan söylemesinler ilkesini uygulamaya zorladı. Her gelene silah satmaya başladı. En iyi yapabildiği silahlar arasında hafif havan topları ve büyük ölçüde Çek RPG-7'yi örnek alıp yaptığı bazukalar vardı. Shannon malları yeni olduğu için yetenekli bir alıcının Belgrad'ı 2 adet 60 milimetrelik havanla 100 bomba, 2 bazuka ve 40 roket satmaya ikna edebileceğine inanıyordu. Alıcı ilk kez Yugoslav silahı aldığını ve bunları denedikten sonra çok büyük miktarda mal alabileceğini söyleyebilirdi. Shannon ilk parti malı kim kullanacak belgesi hakkında soru sormayacak ve aynı zamanda Madrid'deki Cetme'ye bağlı bir yetkili satıcıdan almayı tasarladı. İkinci parti için uygun bir adamın adını bir yerden duymuştu. Bu adam yetkili olmamasına rağmen Yugoslavya ile iyi ilişkiler kurmuş olan yetenekli bir kişiydi. Aslında elinde geçerli belge olan birinin yetkisiz bir satıcıya gitmesinde bir anlam yoktu. Çünkü yetkisiz satıcının silah sağlama diye bir görevi yoktur. Yalnızca kim kullanacak belgesi olmayanlara sahte belge hazırlar ve yetkili satıcının bu belgeyi kabul etmesinde etkin olur. Bundan sonra iş yetkili satıcıya kalır. Hükümetine danışır, gerekirse sahte belge için hükümetine güvence verir ve ihraç belgesini aldıktan sonra elinde bulunan silahlardan istenilen miktarını satar. Yetkisiz satıcılara bir başka nedenle de başvurulabilir. Bu kişilerin silah pazarı konusunda geniş bilgileri olur. Müşterisine istediği malları nerede bulabileceğini ve alma şansının nerede yüksek olduğunu söyler. Shannon Hamburg'daki adamı bu ikinci yönünden yararlanmak için ziyarete gidiyordu. Hamburg'a gelir gelmez Landesbank'a uğrayıp 5000 sterlinin gelmiş olduğunu öğrendi. Bu para karşılığı bankacıdan bir çek aldı ve daha önce bir oda ayırttığı Atlantik Otel'e gitti. Yorgun olduğu için akşam yemeğini erkenden yedi ve yattı. Shannon ertesi sabah Johann Schlinker'i küçük ve gösterişsiz bürosunda ziyaret etti. Kısa boylu, şişman ve neşeli olan Schlinker, Shannon'ı öylesine iyi ve güler yüzle karşılamıştı ki, 10 saniye içinde Shannon ona güvenmemesi gerektiğini anladı. Karşılıklı İngilizcesi konuşuyorlar ama dolardan söz ediyorlardı. Silah pazarlarında böyle ikiz bir dil kullanılırdı. Shannon silah satıcısına kendisiyle buluşmayı kabul ettiği için teşekkür ettikten sonra cebinden pasaportunu çıkarıp kendini Keith Brown olarak tanıttı. Alman pasaportu gözden geçirdikten sonra Shannon'a geri verdi. ''Niçin geldiniz?'' diye sordu. ''Ordu ve polis malzemeleri işinde güvenilir olmakla ün yapmış biri olduğunuzu söyleyip sizi salık verdiler Bay Schlinker.'' Schlinker gülümseyerek başıyla onayladı ama pohpohlama onu hiç etkilemedi. ''Kimin salık verdiğini sorabilir miyim?'' Shannon Paris'te oturan bir adamın adını verdi. Bu adam Afrika'daki olaylarla yakından ilgilenirdi ve Fransız hükümeti hesabına çalıştığını pek bilen yoktu. Shannon Afrika'da olduğu yıllar bu adamla karşılaşmış, bir ay önce Paris'teyken ziyaretine gitmişti. Bir hafta önce bu adamı telefonla aramış ve o da gerçekten almak istediği mallar için Schlinker'i salık vermişti. Ayrıca Shannon Kate Brown adını kullanacağını da söylemişti. Schlinker kaşlarını yukarı doğru kaldırdı. ''Bir dakika izin verir misiniz?'' diye sordu ve odadan dışarı çıktı. Shannon yan odadaki Telex'in sesini duyabiliyordu. Schlinker ancak yarım saat sonra döndü, gülümsüyordu. ''Bir iş için Paris'teki bir arkadaşımı aramak zorundaydım.'' dedi açıkça. ''Lütfen devam edin.'' Shannon'ın onun Paris'teki bir silah satıcısıyla görüşüp Fransız ajanıyla konuşmasını, Kate Brown'un güvenilir bir insan olup olmadığını sormasını istediğinden kuşkusu yoktu. Görünüşe göre cevabı hemen almıştı. ''Bir miktar 9 milimetrelik mermi almak istiyorum.'' dedi açık açık. ''Alacağım miktarın az olduğunu biliyorum. Ama bunu bu cephaneye ihtiyacı olan ve bu işi benim halletmemi isteyen bir grup Afrikalı için yapıyorum. Eğer işleri yolunda giderse yakın bir gelecekte daha çok mal alacaklarını sanıyorum.'' ''Ne kadar istiyorlar?'' diye sordu Alman. ''400 bin adet.'' Schlinker burun kırdı. ''Çok sayılmaz.'' dedi açıkça. ''Elbette çok değil. Bugün için bütçeleri ancak bu kadarına yetiyor. Ama ileride büyük değişiklikler olabilir ve daha çok mal alabilirler.'' Alman başıyla onayladı. Bu gibi şeyler önce de olmuştu. İlk siparişler genellikle az olurdu. ''Niçin size geldiler? Silah ya da cephane satış işleriyle ilgili değilsiniz ki.'' Ben orada her türlü askeri konularda danışmanlık görevindeydim. İhtiyaçları artınca bana gelip Avrupa'ya gitmemi ve bu ihtiyaçları karşılamamı istediler, dedi Shannon. Kim kullanacak belgeniz de yok değil mi, diye sordu Alman. Hayır, korkarım ki yok. Böyle bir belgenin burada hazırlanabileceğini düşündüm. Haklısınız, hazırlanabilir, dedi Schlinker. Bunun bir güçlüğü yok. Yalnızca işleri biraz geciktirir ve biraz daha pahalıya mal olur. Ama hazırlanabilir. Bu cephaneyi size depomdan verebilirdim. Ama bu işe Viyana'daki bürom bakıyor. Oradan alınırsa böyle bir belgeye gerek yoktu. Ya da böyle bir belge edinip yasal yollardan vereceğiz istediklerinizi. İkinciyi ederim, dedi Shannon. Ulaşım gemiyle olacak, üstelik yasa dışı olan bir malı Avusturya'dan İtalya'ya geçirmek, sonra da gemiye yüklemek tehlikeli olur. Ayrıca bu bölgeleri de bilmiyorum. Dahası var, eğer bunlarla yakalanırsam uzun yıllar hapiste yatacağa benzerim. Bu da bir yana, malın sizin depodan alındığı da saptanabilir. Schlinker gülümsedi. Bu son tehlikenin var olmadığını biliyordu. Ama sınır kontrolleri konusunda Shannon haklıydı. Son zamanlarda artan Kara Eylül'ün şiddet eylemleri Avusturya, Almanya ve İtalya sınırlarındaki kontrolün artmasına yol açmıştı. Kendi açısından Shannon Schlinker'in malı sattığının ertesi günü onu ihbar etmesi olasılığını düşünüyordu. Alman'a pek güvenmiyordu ama sahte bir belge çıkarma işlemini ona yüklediği zaman Schlinker de bu işe bulaşmış demekti. Yetkili makamlara o belgeyi o götürecekti. "Sanırım galiba haklısın," dedi Schlinker sonunda. Peki 9 milimetrelik standart kurşunların birini 65 dolara veririm. Bu belgeyi düzenlemek toplam paranın %10 artmasına yol açar. Bir %10 da gemiye teslim etmek için isterim. Shannon aceleyle hesabını yaptı. Gemiye teslim etmek demek, malların rahatça gemiye yüklenmesi için gerekli olan resmi belgeyi almak ve yüklenen limandan güvence altında ayrılmaktı. Cephane 26 bin dolar, yüzdelerin toplamı da 5200 dolar tutuyordu. ''Ödeme nasıl yapılacak?'' diye sordu Shannon. ''İşe başlamadan önce 5200 doları vermeniz gerekiyor,'' dedi Schlinker. ''Bu ücreti hemen ödenmesi gereken belgenin ve benim yol masraflarımla emeğimin karşılığıdır. Alım için gereken para bana, bu büroda, belgeyi size gösterdikten sonra verilecek. Alım işleminden önce. Yetkili satıcı olarak malı ben, müşterim olan hükümetin adına alacağım. Satıcı ülke istenileni bir kez sattı mı bir daha geri alıp parasını vermez.'' Bu nedenle parayı peşin istiyorum. İhraç izin belgesinde belirtmek için geminin adını da bilmem gerekiyor. Bu tekne tarifeli bir gemi ya da şilep olabilir ya da kayıtlı özel bir şilep de olabilir. Shannon başıyla onayladı. Koşullar oldukça ağırdı ama her şeye katlanması gerekiyordu. Dilencilerin seçme olanağı yoktur. Eğer Shannon gerçekten bir hükümeti temsil etmiş olsaydı buraya hiç gelir miydi? Malın gemiye yüklenmesinden ne kadar önce parayı vereceğim diye sordu. ''Bu gibi işlerde Madrid'in eli ağırdır. En geç 40 gün önce,'' dedi Alman. Shannon ayağa kalktı. Parası olduğunu kanıtlamak için Schlinker'e bankacının aldığı çeki gösterdi. Bir saat içinde 5200 dolar ya da bu miktarın karşılığı Alman markıyla döneceğine söz verdi. Schlinker Alman markını yeğledi ve dönünce Shannon'a bu para için bir fatura verdi. Schlinker faturayı yazarken Shannon sehpanın üstünde bulunan broşürlere bakıyordu. Başka bir şirketin broşürleriydi bunlar. Silah sınıfına girmeyen, askeri yanı olmayan, türlü fişekler ve güvenlik güçlerince kullanılan job, haberleşme aygıtları, gaz maskeleri, işaret fenerleri, roket ve benzeri aygıtlar hakkındaydı. Schlinker ona faturasını verirken Shannon, ''Bu şirketle bir ilginiz var mı Bay Schlinker?'' diye sordu. Schlinker bir kahkaha attı. ''Sahibiyim,'' dedi. ''Halk beni bu yanımla tanır.'' Ve üstünde patlama tehlikesi yazılı sandıklarla dolu bir depoyla gerçek işini kolayca maskeliyor diye düşündü Shannon. Ama bunlar da ilgisini çekmişti. Hemencecik bir liste hazırladı ve bu listeyi Schlinker'e gösterdi. ''Bu siparişi kendi deponuzdan ihraç edebilir misiniz?'' diye sordu. Schlinker listeye bir göz attı. Listede 2 adet sahil güvenlik güçlerince tehlike bildirme roketlerini atmak için kullanılan roket atar, 10 adet paraşütlere takılan en yüksek güçlü ve süreli magnezyum aydınlatma aygıtı, 2 adet basınçlı gaz misketleriyle güçlendirilmiş sis düdüğü, 4 adet gece dürbünü, 3 adet en az 5 mil içinde haberleşmeyi sağlayacak telsiz ve 5 adet kol pusulası vardı. ''Elbette,'' dedi. ''Bu listedekilerin hepsinden var depomda.'' ''Bu listedekiler için size sipariş vermek istiyorum. Silah sınıfına girmediklerinden sanırım bunların ihraç edilmesi güç olmaz.'' Haklısınız, bir güçlüğü yok. Bunları istediğim yere, özellikle bir gemiye gönderebilirim. Güzel, dedi Şenan. Marsilya'daki bir ihracat firmasına gönderilme ücreti de içinde, hepsi kaça mal olur? Schlinger kataloğu çıkardı ve fiyat listesine baktı. %10 da nakliye ücreti ekliyordu fiyatlara. 4800 dolar, dedi. 12 güne kadar sizi arayacağım, dedi Şenan. Lütfen bunların hepsini gönderilmeye hazır bir duruma getirin. Gönderileceği firmanın adresini ve 4800 doları yollayacağım. Geriye kalan 26.000 doları ve cephanenin yükleneceği teknenin adını size 30 gün içinde bildirebileceğimi sanıyorum. Aynı akşam yemeğini ikinci buluşacağı adamla Atlantik'te yiyordu. Alan Baker Kanadalı bir sürgündü ve Almanya'ya yerleşip bir Alman kızıyla evlenmişti. Savaş yıllarında kraliyet donanmasında makinistlik yaparken adı birkaç yasa dışı olaya karışmıştı. İddia edildiğine göre Sovyet sınırından saat, naylon ve mülteciyi götürüp getirmişlerdi. Bundan sonra Fransa'da Nazilere karşı kurulmuş örgütler için silah kaçakçılığına başladı. Bu örgütler bugün de Orta ve Batı Avrupa'da eylem içindedir. Ama bu kez Nazilere karşı değil, komünistlere karşı çarpışıyorlar. Bu örgütlerin çoğuna gerekli parayı Amerika sağlardı. Baker'da Almanca ile komando yöntemleri hakkındaki bilgisini kullanarak onlara iyi para karşılığında silah getirirdi. 50'lerin başında bu örgütlerin hızı kesilince kendini Tangier'de buldu. Savaş sırasında geliştirmiş olduğu kaçakçılık yeteneğinden yararlanarak o zamanların serbest limanı olan Morokko'dan İtalya ve İspanya'ya parfüm ve sigara taşımaya başladı. Sonunda gemisi bombalanıp batırılınca Almanya'ya döndü ve kazanç getirecek her işi denedi. Son olarak da Kuzey İspanya'daki baskılar için Yugoslavya'dan silah almıştı. Shannon'la tanıştıkları zaman Baker Etiyopya'ya silah satıyordu. Shannon ise işsizdi. Nisan 1968'de Bukavu'dan dönüyordu. Yani Shannon'ı gerçek adıyla tanıyordu. Shannon ne istediğini açıklarken o dikkatle ve sessizce dinliyor, bakışları bir yemeğine, bir Shannon'a yöneliyordu. Shannon açıklamasını bitirince, ''Evet, yapılabilir,'' dedi Baker. ''Yugoslavlar yeni bir müşterinin deneme amacıyla yalnızca iki havan ve iki bazuka almasına karşı çıkmaz. Hele ileride daha çok sipariş verileceği söylenirse. Akla yakın bir yöntem. Ben bunları onlardan rahatça alabilirim. Belgrad'daki adamlarla ilişkim çok, çok iyidir. İnsana oyalama huyları da yoktur. Ama tam burada başka bir sorun ortaya çıkıyor.'' ''Nedir?'' ''Kim kullanacak belgesi?'' dedi Baker. ''Birkaç iri yarı Alman kızı ve biraz da parayla bu işi halledebilecek, Bonn'da oturan bir Doğu Afrika ülkesinin diplomatını yakından tanıyorum. Ama 2 hafta önce ülkesine geri çağrıldı. Yerine geleni de henüz tanımıyorum.'' ''Yugoslavlar bu belge işinde çok mu sıkıdırlar?'' ''Hayır, eğer belge doğru düz hazırlanmışsa çok kurcalamazlar. Ama bu belgenin üstünde bir hükümet mührü olması gerekiyor. Zaten bu konuda duyarlı davranmaları düşünülemez.'' Shannon bir an düşündü. Paris'te yaşayan ve bir elçilikle kim kullanacak belgesi hazırlatabilecek kadar yakın ilişkileri olduğunu söyleyerek böbürlenen bir adam tanıyordu. ''Bu belgeyi bir Afrika ülkesinden alırsam olur mu?'' diye sordu. Baker prosundan derin bir nefes çekti. ''Elbette olur, hiç sakıncası yok,'' dedi. ''Fiyatlara gelince, 60 milimetrelik havanların biri 1100 dolara mal olur. Bir çift için 2200 diyelim. Mermilerin tanesi 24 dolardır. Bu siparişin tek sakıncalı yanı miktarın çok az olmasıdır. Havan mermilerinin sayısını 100'den 300'e çıkaramaz mısınız? İşleri daha kolaylaştırır. Hiç kimse deneme amacıyla bile olsa sadece 100 mermi kullanmaz. Peki, dedi Şenan, 300 olsun ama daha çok alamam. Yoksa bütçeyi aşar, üstü benim cebimden çıkar. Kendi payından falan çıkacağı yoktu. Çünkü her olanağı düşünerek fazla masraflar için para ayırmış, böylece kendi payını güvence altına almıştı. Ama Baker'ın bir şeyler daha koparmak isteyeceğini biliyordu. ''Güzel,'' dedi Baker, ''öyleyse 7200 dolar bombalar için. Bazukaların tanesi 1000 dolar olduğuna göre ikisi 2000 eder. Roketlerin tanesi 42 dolar ve 50 sent. Bunlardan 40 tane istediğine göre bakalım...'' ''1700 dolar,'' dedi Shannon. ''Hepsinin toplamı da 13.100 dolar ediyor.'' ''Gemiye teslimi içinde %10 ekleyeceğiz, Kat. Bunun içinde kim kullanacak belgesi yok. Eğer benim sana bu belgeyi sağlamamı istiyorsan toplam %20 artar. Evet, küçük bir iş ama benim yolculuk ve öteki masraflarım yine aynı olacak. Böylesine az bir sipariş için senden %15'ten çok almamalıyım. Bu durumda toplam 14.400 dolar oluyor. 14,5 diyelim, ne dersin?'' "14.400 diyelim," dedi Şanan. "Belgeyi ben alırım ve belgeyle birlikte sana paranın yarısını gönderirim. %25 de Yugoslavya silahları göndermeye hazır olduğu zaman, son %25'i ise gemi limandan ayrılırken veririm. Ödemeyi seyahat çekiyle dolar olarak yapacağım, tamam mı?" Aslında Baker paranın hepsini önceden almak isterdi. Ama o Schlinker gibi yetkili bir satıcı değildi. Üstelik ne bir iş yeri, ne ambarı, ne de belirli bir adresi vardı. Başka bir alıcıya kendi hesabına aldıracaktı malları. Kendisi de aracı olacaktı. Ama bir kara borsacı olarak bu koşulları kabul etmek zorundaydı. Paranın ancak bir bölümünü önceden alacaktı. Bu tür işlerdeki en eski hilelerden biri bir adamın alıcıya her istediğine, istediği zaman teslim edeceğini söyleyerek sipariş alması, bunu yaparken bu alanda güvenilir bir kişi olduğu izlenimini bırakıp koparabildiği kadar parayla sırra kadem basmasıdır. Kara borsa yoluyla silah almak isteyen birçok kişinin başına bu tür olaylar gelmiştir. Baker Shannon'ın böyle bir aldatmacaya gelmeyeceğini biliyordu. 14.400 dolar uğrunda böyle bir şey yapmaya değmezdi. "Tamam, gönderdiğin kim kullanacak belgesi elime geçer geçmez bu işe başlayacağım." Gitmek için ayağa kalktılar. "Belgeyi aldıktan sonra gemiye yüklenmesi ne kadar sürer?" diye sordu Shannon. "Aşağı yukarı 35 gün," dedi Baker. "Ulaşım için gemi işini ayarladın mı?" "Henüz ayarlamadım. Sanırım adını bilmek isteyeceksin. Belgeyle birlikte geminin adını da gönderirim." "Eğer böyle bir girişimde bulunmadıysan sana kiralık bir gemi salık verebilirim. Her şeyi içinde, günlüğü 2000 Alman markına gelir. İstediğin malı istediğin limandan alırlar ve istediğin yere götürürler. Gizlilik konusunda da güvenebilirsin." Shannon bu konu üzerinde biraz düşündü. 20 gün Akdeniz'de, 20 gün hedefe gidiş ve 20 günde dönüş. Toplam 121 bin mark eder ya da 15 bin sterlin. Bir gemi satın almaktan daha ucuz. Sakıncalı. Bu harekatın dışında kalan birinin silah alımından haberli olmasını, geminin nereye gideceğini bilmesini kabul edemezdi. Böyle bir şeyi kabul ederse Baker'ı ya da kiralama işlemiyle uğraşacak adamı da bu işe ortak etmesi gerekecekti. "Evet," dedi Shannon ama tedbirli davranmaya karar vermişti. "Geminin adı ne?" "San Andrea," dedi Baker. Shannon donup kalmıştı. Zemler bu addan ona söz etmişti. "Kıbrıs'a mı kayıtlı?" diye sordu Shannon. "Evet." "Unut bu işi," dedi sözü uzatmadan. Lokanta bölümünden çıkarlarken Shannon küçük bir bölmede yemek yemekte olan Johann Schlinker'i gördü. Bir an için Alman'ın onu takip etmiş olabileceğini düşündü. Ama bir adamla, değerli bir müşteri olduğu belli olan bir adamla birlikte yemek yiyordu. Shannon başını öte yana çevirdi ve hızlı adımlarla geçip gitti. Otelin giriş kapısında Baker'la el sıkıştı. "Sana haber göndereceğim," dedi Shannon. "Ama beni yarı yolda bırakma." "Kaygılanma Cat, bana güvenebilirsin," dedi Baker. Geri döndü ve otelden çıkarak caddeye saptı. "Bir domuza daha çok güvenebilirim," diye mırıldandı Shannon ve tekrar otele girdi. Odasından çıkarken Alman'la birlikte yemek yiyen silah alıcısının yüzü hala gözlerinin önündeydi. Onu bir yerden gözü ısırıyordu ama nereden olduğunu bulamıyordu. Tam uykuya dalmak üzereydi ki hatırladı. Adam İran'ın ileri gelenlerindendi. Ertesi sabah, çarşamba sabahı uçakla Londra'ya geri döndü. 9. gün bu yolculukla başlamıştı.